Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, kültürümüzde, irfanımızda, dimağımızda var olan güzellikleri sizlerle paylaşma derdindeyiz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Beyefendi programımızda. Bugün programımızda Abdurrahman Bey, hoş geldiniz demeden önce aslında biraz medeniliğe ve Medineliğe değinmiş olacağız. Sizler bazı programlarda çok sık değiniyorsunuz bu ikisi arasındaki ilişkilere. Son zamanlarımızda da son günlerde de çok gündemimizde olan şehirleşme, yapılaşma, depremden dolayı birçok insanımız bu konuda zarar gördü. Bu konularda çok fazla söylemleriniz var. Birçok ülkeyi gördünüz, gezdiniz. O ülkedeki insanların kültürlerini bir nebze olsun soludunuz. Buralardan yola çıkarak bugünkü programı medenileşme ve medineleşme diye belirlemek istiyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoş bulduk abi.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür. Sizler iyisiniz inşallah.
Hamdolsun, Allah razı olsun, bizlerdeyiz.
Evet, nüfus kavramını da ekleyelim. Çünkü nüfus ile şehir, medine, medeniyet çok birbiriyle bağlantılı bir, yani aynı sosyolojinin parçaları, birbirini bütünleyen. Şöyle ki, şimdi önce dini bir konudan başlayayım. Bütün peygamberler şehirliydi.
Şehirli.
Tabii. Bütün peygamberler medeni. Ancak hepsinin bir köy hayatı da var. Zaten Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere kutsal kitaplardaki adı geçen peygamberlerin zaten hepsi şeyde. Orta Doğu dediğimiz, işte bugün Çukurova'dan başlayan Mezopotamya, oradan Arabistan'ı ve Mısır'ı içine alan bir coğrafyada kayıtlı.
Bereketli topraklar.
Evet. İdi.
İdi. Evet.
İnşallah gelecekte de öyle olur.
İnşallah.
Tabii burada esasında aynı zamanda dünyanın medeniyet merkezi. Yani bu topraklar dünyanın medeniyet merkezi. Çünkü bu topraklardan çıkan dini akımlar, inançlar tüm dünyayı kontrol altına almış, hakim olmuş ve o şekilde devam etmiştir. Mesela Çin hakimiyeti yok.
Evet.
Çin'in kendi toprakları dışında bir hakimiyeti yok. Moğolların var. Moğolların da Moğol olarak hakimiyetleri çok kısa.
Evet.
Yani Tengri dini, bu arada şaman vesaire diye söylüyorlar. Yanlış bir ifade. Hı hı. Şamanist vesaire diye bir şey yok. Dinin adı Tengri dinidir. Yani gök tengri veya tengricilik de diyorlar. Hı hı. Şaman da o adamın oradaki
ayinleri yapan kişi.
Evet. O dinin adamı, temsilcisi gibi olan kişidir genellikle. Hı hı. Ve onun yaptığı bir takım ritüellerdir. Onlar da mesela Müslümanlara karşı yeniliyorlar kültürel olarak. Yani yaklaşık tahmin ediyorum 100 yıl geçmiyor. Yani 100 yıl geçmiyor. İşte İlhanlılar, yukarıda Altınordu vesaire, şu bile hepsi baktığınızda esasında bunlar Moğollardan kalmış ama İslamlaşıyor ve kısa sürede o Moğol ve Göktengri özellikleri kayboluyor. Müslümanlaşıyorlar. Nerede? Şehirlerde.
Evet.
Şimdi mesela Türklerin Müslümanlaşması da öyle. Türklerin Müslümanlaşmasını tamamlayan kişi Ahmet Yesevi Hazretleri'dir. Niye? Çünkü Türklerin yaşadığı şehirlerin İslamlaşması ile Bozkır'ın İslamlaşması arasında 200 yıl var. Karahanlılar malum ilk şey. Ondan sonra geliyor sırayla. Pek çok ama Bozkır hala, yani Yörükler, göçerler, göçmenler hala eski din, yeni din böyle arada gidip geliyorlar. Bu arada Budist Türkler falan da bayağı vardır yani, çok kayıtlarda çok dikkat çekmez ama hala Rusya'da bugün Altay denen bölgede ki kavim, Türk kavimlerinden bir kısmı, çok tabii sayıları çok az. Budist olarak devam edenler var. Konuya dönersek, şimdi şehir, bu üç din de esasında şehirli olarak çıkmış ortaya. Daha doğrusu yani bu İbrahim soyundan gelen peygamberlerin veya o misyon dinlerin hepsi şehirli. Şehirli oldukları için de böyle, efendime söyleyeyim, daha basit olan dinler veya çok karmaşık olan dinlere karşı hep galip geliyorlar. Çünkü şehir altyapısıyla geliyor.
Ne basit,
yani
ne karmaşık.
Felsefe, kültür, para, hukuk, bununla birlikte geliyor.
Hayatın kendisi.
Tabii hayatın
beraber,
kendisi. Bununla birlikte geldiği için zaten şehirde böyle bir şey demek. Şehir hayatı da böyle bir şeydir. Ama kırsalda hayat böyle değil. Orada felsefe yapmazsın. En fazla tabiata bakıp bir şiir okursun veya şiir şiir yazarsın veya şiir söylersin. Güvenlik, orada güvenliği sen sağlarsın. Bir sistem yoktur. Yani çevrende bulunduklarınla birlikte kendi güvenliğinizi kendiniz sağlarsınız. Ama şehirde bir nizam vardır.
Evet.
Efendime söyleyeyim. Eğitim deseniz şehir dışındaki alanlarda yazılı bir eğitime ihtiyaç yoktur.
Doğru.
Atadan babadan gelen işte bir takım eczacılık, yani hekimlik kısmı, tabiatla ilgili efendim söyleyeyim ekme, biçme, hayvancılık gibi konular ve yine aynı şekilde savaşçılık gibi konular aileden gelir. Yazılı bir tarafları yoktur.
Hatta müzikte bile öyle. Tabii, yani tabii. Baktığınızda kelime sayısı genelde aynı ve çok kısıtlı kelimelerle bir müzik yapılmış. Ama şehre doğru geldiğinizde daha karmaşık kelimeler.
Çünkü şehirde insanların günlük hayatlarını iaşe dertleri çoğunlukla bir yoluna girmiştir.
Evet.
Güvenlikle de uğraşmaz. Yani bir sürü konuyla uğraşmaz. Zaten o sistemin içerisinde onlar, düzenin içerisinde onlar çözülüyordur. Bu sefer fikir üretmeye
başlıyor.
Daha iyi nasıl yaşarım? Daha iyi binalar nasıl yaparım? Efendim söyleyeyim. Yerin altında ne var? Gökte ne var? Merakı. Deprem de böyle, mesela bizim Anadolu kuşağı malum.
Evet.
Altımız, üstümüz, her tarafımız fay hatlarıyla dolu. Birazcık İç Anadolu'nun böyle bir ortası, o Konya ve civarında biraz bir rahatlık var. Ama onun dışında çok da depremden beri bir hayatımız yok. İşte burada şehircilik nasıl olacak? Şimdi geçmişte tabii nüfus hep kontrollü olmuş. Nüfus kontrollü olduğu için şehirlerin yapısı, kuruluşu, coğrafi olarak konumlandırdığı alanları belirlemek çok daha kolaylaşmış. Ama şimdi yaşadığımız şehir.
Evet.
Yani nüfusu 300-400 binlere çıktığı dönemler demişler ki artık İstanbul'da yaşanmaz. Yani şimdi herhalde Üsküdar'ın nüfusu 500 bini.
Tabii geçmiştir.
Geçmiş vaziyette. O da şimdi koca İstanbul bütün her tarafıyla, sur içi, sur dışı, Anadolu yakası hepsi. Yani bu rakamlar çıkmış zaman zaman. Gerçi vebalara, göçlere bağlı nüfus oynamış. Ama inip çıkması var, ama tabii şehri ona göre dizayn edince, mesela büyük deprem dediklerinde.
Evet.
Yani büyük depremden sonra bile şehri ihya edilebilir. Çünkü yapılar ona göre kurulmuş. Mesela dere yataklarına ev yapmamışlar.
Yapmamışlar mı İstanbul?
Yapmamışlar. Yapmamışlar. Yakın yerine yapmış dere yatağı. Niye? Sel. Sel var. Bir ikincisi, dere yatağının çevresi yumuşak toprak olur. Şimdi bölge söylemeyeyim ama
tabii.
İstanbul'un bir sürü tarihi deresinin ya kenarına, yani derenin kenarına kule yapmışlar veya derenin denizle buluştuğu yerde koca koca bloklar var.
Maalesef.
Bir sürü bu, yani bir tane değil.
Tabii.
Yani isimleri saysam şimdi orada oturanlar rahatsız olurlar. Kendi takdirleridir. Ama evet, teknoloji çok gelişti. Buna da katılıyorum. Yok, radyal temelden işte fore kazığa kadar bir sürü teknoloji gelişti. Ancak ne olursa olsun,
zemin sağlam değilse istediği kadar teknoloji gelişmiş olsun.
Allah'ın koyduğu bir kurallar var.
Evet.
Bunlara tabiat kanunları diyorlar. Daha bilimsel oluyormuş herhalde. Esasında sünnetullah bunun adı.
Evet. Onu biz diyoruz. Evet. Biraz daha akademik çevreler tabiat kanunu diyor.
Tabiat kanunu. Biz de tabiatın sahibini
evet
tanıdığımız için.
Biz olayı çözmüşüz evet aslında.
Şimdi efendim, ama bu Türkiye'ye has bir şey değil. Büyüyen şehirlerde rant, sosyal baskı sizi kural dışı oynamaya itiyor. Kural dışı oynamaya ittiğinde de şehir bir süre sonra esasında intikamını alıyor.
Tabii.
Bu da İstanbul'da böyle bir coğrafya, tabii müthiş de bir tarih boyunca herkesi etkilemiş bir şey.
Evet.
Nedim'in şiiri çok hoşuma gider. Bu şehri İstanbul'u ki bir misli bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır diye.
İngilizce mi söylediniz hocam? Türkçesi yok onun biraz da. Ben de yabancıyım. Evet. Herkes yabancı.
Yok, sen anlamışsındır.
İstanbul'u anladım.
Bu şehir İstanbul ki, yani bu İstanbul şehri ki, bir misli bahadır. Yani bahadır diyor da paha esasında. Değer yani. Bir misli emsalsiz.
Emsalsiz. Paha biçilmez.
Bir sengine, bir taşına, seng taş demek varsa, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Yani bütün İran toprakları fedadır.
Çok güzel.
Tabii muhtemelen Nedim'i çok kızdırmış İranlılar.
Belki de.
Onun için de böyle bir hicib yapmış. Ama gerçekten
öyle.
Yani sadece Nedim değil, işte Napolyon'dan tutun bir sürü kişi, görmeyenler de tasvirlerden bir müthiş bir İstanbul hayranlığı var. Şimdi Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda hatırlıyorum. Bir vizeden veya İstanbulluluk gibi bir imtiyazdan bahsetmişti. İstanbul olmayanlar dedi, ona göre bir takım ekstra şeyler olsun. Yaptırımlar, yani ödemelere, yükümlülüklere tabi olsun gibi. Ortalık ayağa kalktı. İşte bu eşitlik, fırsat eşitliği ilkesine aykırı şunlar falan. Mesela Moskova'ya gidin, Moskova vatandaşlığı diye bir şey var. Sovyetler'de ve sonrasında da Moskova vatandaşı olmak ayrı bir imtiyazdır. Ama ayrı bir yük, bir mesuliyet ve yükümlülükleri de vardı onun. Esasında yani Doğu Roma'da, Osmanlı'da şehri böyle ayakta tutmuş. Her gelene gel babacığım gel, gel babacığım gel, şehir taşıyamaz hale geliyor. Çünkü evet. sonuç itibariyle %45'i orman.
Tabii.
Kuzey ve güney deniz, içeride minik gölleri var. Hı hı. O ormanların olduğu bölgelerde. Böyle bir alan. Ama dünyanın cazibe merkezi, işte o cazibeye dayanamıyoruz gerçekten. Hı hı. O şehirlilik meselesi de, şehre aitlik de kayboluyor.
Evet.
Şimdi mesela
şehrin kendisi kayboluyor. Evet,
mesela şimdi bir Maraşlı dediğimizde bir özellikler vardır değil mi?
Tabii.
İşte Antakyalı, Hataylı evet, deyince evet, herkese. Evet. Antep Maraş'a yakın ama farklıdır.
Tabii.
Ayrı bir kültür. Urfa.
Evet.
Şimdi mesela İstanbullu deyince tam anlaşılmıyor. Çünkü o kadar çok yerden toplanmış ki. Yani şehrin bir kendi ruhu, kültürü, sosyolojisi de bu kadar büyümeyle zedeleniyor, etkileniyor. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine'yi geliştiriyor. Zaten o zamanki adı Yesrib. Malum. Medine'yi Münevvere derler. Yani nurlu şehir, münevver, nurlanmış, nurlandırılmış şehir gibi bir manası var ama kısaca Medine deniyor. Şehir demek zaten Medine. Hı hı. Medeniyet de buradan geliyor. Şehirde medeniyeti de ancak şehirde yaşayanlar kurduğu için. Demin söyledim. Evet. Yani Moğollar şehirli olmadıkları için kayboldular. Hatta tarihte meşhur Mevlana ile Ahi Evran arasında bir İhtilaf vardır. Bayağı da kuvvetli bir ihtilaf. Biri der ki Anadolu'yu bunlarla karşı savunalım, bunlarla mücadele edelim.
Moğollarla.
Moğollarla.
Evet.
Öteki de der ki ya bunlarla mücadele etmeye başa çıkamayız. Bunlar dağlı adamlar, o şey bozkır adamı. Bunları çekelim içimize. Hı
hı. Kendimize benzetelim.
Kısa bir süre sonra eritir geçer gideriz diye. Hı hı. Bir şey olmuş. Kendi alanında bir ihtilaf olmuş. Şimdi sonuç itibariyle baktığınızda biraz Mevlana'cı gibiyim belki. Hmm. Sonuçta Moğollar Anadolu topraklarında eriyip kayboldular. Veya Azerbaycan'da veya Orta Doğu'da, İran'da artık nerede kaldılarsa. Esasında sadece Moğollar değil orada. Moğollarla beraber hareket eden Türk topluluklar. Çünkü genellikle subaylar Moğol'du. Çünkü insan sayısı yetmediği için onların işgal ettikleri, ele geçirdikleri topraklardaki Türk süvarileri de ordunun içine katar. Onları da götürürlerdi. Hı hı. Ama genellikle onlar da bozkır insanıydı. Göçebe topluluklardı. O göçebe toplulukların hepsi hem Müslümanlaştılar hem de Anadolu'laşıp kaybolup geçip
gittiler. Medenileştiler. Şehre bir kez inen bir insan aslında eline kılıç veya silah almıyor. Dağa çıkmıyor veya savaşmaya gitmiyor. Evet. Şehrin konforunu yaşayan bir insan bir anlamda.
Ve çocuk sayısına bakın, o da öyledir. Mesela bizim Doğu ve Güneydoğulular, biraz da İç Anadolu'lular çok çocuk yaparlar. İstanbul'a yerleşenlere bakın. Yani o alt kuşağına, İstanbul'da büyüyen kuşağa bakın. Babası gibi, amcası gibi çok çocuk sahibi değildir.
Yani Şanlıurfalı olup da İstanbul'a yaşayanlar.
Güzel. Şanlıurfalı olup İstanbul'a yerleşen 4'ten fazla yapmaz.
Çok ilginç. Bu da şehirleşmenin bir
özelliği. Tabii şehirleşme, tabii sosyoloji. Onun sana, o hayatı sana müsaade etmiyor. Çünkü şehirde çocuğunu iyi okulda okutman lazım, şu lazım, bu lazım, şu lazım, bu lazım filan. 10 kardeşiz bizi diyenlere bak, çocuğuna veya torununa. 2, 3, maksimum 4.
Doğru.
Yine daha ilginç bir şey, zenginleşme. Şehre yeni gelen çok çalışıyor, zenginleşiyor. şehirde kalanlar, uzun yıllar, kuşaklar boyu şehirde kalanlar ya çok zengin oluyor ya vasatlaşıyor. Çünkü o şehir hayatı alıştığı için belli bir gelir düzeyine artık onun hırsı kontrol altına alınmış oluyor.
Hı hı.
Daha keyifli bir hayat yaşıyor. Ama varoştan gelen hayata tutunma adına evdeki herkes çalışıyor.
Hı hı.
Büyük bir iştiyakla belki hırs diyeceğim bir şekilde çalışıyor. Ve şehrin fırsatlarını, yüklerini, risklerini taşıyarak bir bakıyorsunuz bir anda adam müthiş para kazanıyor. Mesela Moda'da oturanla Ataşehir'de oturan.
Tabii.
Şimdi Moda çok eski yerleşim.
Evet.
Ataşehir çok yeni. Ataşehir'de böyle gecekonduda gecekonduların olduğu veya hizmetçilerin vesaire yerlerin oturduğu yerlerde böyle 3-5 kuruş parası olan gidip oradan arsa alırdı.
Hı hı.
Bundan 30 yıl 40 yıl önce.
Hı hı.
Şimdi oralara bir iman açıldı, uçtu gitti.
Evet.
Yani mesela Moda'da oturan öyle bir şansı yok.
Evet.
Bunun gibi böyle ilginç şeyler var.
Yani oradaki hayatını konformize etmiş ve sabit bir, dengeli bir hayatı var. Diğeri daha henüz daha o konfora erişmediği için.
O da fikir üretir.
O da fikir.
Fikir oradakinden çıkar.
Evet. Edebiyat da, sanat da aslında oradakinden çıkıyor.
Edebiyat, sanat, evet. Fikir.
Peki günümüzdeki bu aç, diyelim ki
parayı
insan,
yönetmek.
Evet.
Para kazanmak değil, parayı yönetmek.
Parayı yönetmek.
Tabii.
Bu medenileşme merakı diyelim. Aslında yanlış anlaşılmış galiba. Çünkü medenileşme derken yüksek yüksek binalar kurmak, ondan sonra değişik teknolojilerin en zirvesinde yaşamak geliyor ama genelde dar bir çerçeveye yayılmak anlamına geliyor. Şu an günümüzde yani en cazip yer neresiyse insanların hepsi orada yaşamak, orada ev almak istiyor. Medenilik bu mu yoksa medenilik yayılabilir mi? Mesela İstanbul'un en göbeğinde yaşamak mı medenilik yoksa Tuzla'ya belki daha ileride yayılmak da medenilik mi?
Şöyle bir şey var. Bir kere İstanbul'un yayılacak bir tarafı kalmadı.
Kalmadı.
Tabii. İstanbul kilitlenmiş durumda. Ancak rezerv alan açarlarsa, kuzeydeki alanları açarlarsa belki bir miktar orman kesecekler veya ormanlık alanı açacaklar.
Hı-hı. Anca öyle.
Bilmiyorum. Anca o şekilde. Hı-hı. İstanbul'un bu kadar büyümesini durdurmak lazım.
Evet.
Yani yerli göçü bırakın. Bir de yabancı göçü alıyor.
Evet.
Yabancı göç derken böyle bir mültecilik üzerinden bir kasaba politikacısı gibi konuşmak istemiyorum. Evet. Kastettiğim o değil.
Varlıklı.
Dünyanın her tarafından geliyor İstanbul'a.
Evet.
Yani Kuzeyliler, Ruslar, Avrupalılar, şunlar bunlar böyle çok birbirinden değişik topluluklar İstanbul'a doğru gelip buraya yerleşiyorlar, buraya göç ediyorlar. Bir ortak bir kültür oluşturuyor. Faydalı tarafı farklı kültürleri tanıma imkanınız oluyor bir taraftan. Ancak diğer taraftan da bir karmaşıklığa doğru gidiyor.
Evet.
Yüksek bina dediğiniz o. Yoksa yüksek bina medeniyet değildir. Bakın Amerika'da Manhattan dedikleri işte New York'un meşhur yerlerinden biridir. Çok yüksek binalar vesaire şu bu filan. Ama gidin Amerikalıların yaşadığı yerlere gidin. İki katlı, üç katlı evler ve kocaman kocaman kasabalar birbirinden mesafeli. Böyle gidiyor. Almanya'da da aynı şey var. Mesela Alman şehirlerine baktığınızda 2 milyonu geçen yok diye biliyorum. Belki 2 milyon bile fazladır. Yani yanlış söylemiş olmayayım. O kadar birbirine yakın şehirler var ki.
Hı hı. Tam yayılmışlar
tam,
işte.
Tam yayılmışlar birbirlerine. Çok katlı bina çok az var. Belli yerlerde işte Frankfurt'ta vesaire birkaç belli ana noktalarda çok katlı binalar var ki hemen hemen aynı nüfustayız. Nüfus adedi olarak hemen hemen aynı nüfustayız.
Doğru.
Almanya bu arada bizden de küçüktür yüz ölçüm olarak. Ama adam başarıyor. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Sivas'tan sonrasında nüfus az.
Tabii.
Sivas'tan sonra baktığınızda Doğu Karadeniz'de dahil edin 20 milyonu geçmiyoruz.
Nerede onlar?
İşte yeni doğan, yeni gelişen, iyi bir üniversiteyi kazanan
İstanbul'a geliyor.
Sivas'ın batısına geliyor. Ankara'ya gidiyor. Ankara oldu 6 milyon, Bursa 2,5 milyon, İzmir'de herhalde 4-5 milyon.
Tabii. Yani evet.
Şimdi mesela İzmir'de mesela deprem attığında ve Ege o dağların düzlüğe ulaştığı bir yerde. Yani dere yatağı pek çok yeri İzmir'in. Aynı zamanda deprem bölgesi.
Evet. Medenileşmek düz yere mi yani yerleşmek?
Yani düz yere değil yani şehirleri bu kadar büyütmeye ne gerek vardı diye bakabiliriz. Doğu Karadeniz'den diyelim. Yani Fatsa bir şehirdir yani esasında.
Tabii büyük bir.
Ünye bir şehirdir. Daha işte İç Anadolu'ya gittiniz mesela Konya'nın bazı ilçeleri var.
Şehir kadar. Koca yani, şehir kadar.
Evet. Kimi var? İşte bizim Kadınanı. Kasaba hala adı ilçe de kasaba yani bir türlü şey yapamamış. Şimdi mesela böyle yerleri ki Konya'ya yakındır. 40 dakika falan. Böyle yerleri esasında büyütmek lazım. Yoksa şehrin kendisi büyüdüğünde bu sefer kontrolden çıkmaya başlıyor.
Evet.
Ve şikayet ediyoruz. Çok yüksek binalar hep. Kayseri'de. O yeni Talas'a yakın bölgede gerçekten binalar yükseldikçe yükselmiş. Ey tabii. Maşallah. Şimdi diyorlar ki ya biz 4 şiddetli deprem olduğunda bile üst katlar beşik beşik gibi sallanıyor. Yani mesele sadece deprem meselesi değil. Deprem niye 12, 13, 14, 20, 25, 30 katlı bir apartmanın en üst katında oturursunuz?
Evet.
Sıhhat açısından da sürekli yer çekimine direnen bir bedeniniz var.
Evet. O da ayrı bir bakış açısı. Tabii. Evet.
Bu bilimsel bir ispat. Hı. 8 kattan sonrası sıhhat olarak zararlı. Sağlık açısından. Kaynağını hatırlamıyorum ama okudum. Hı hı. Şimdi şehirli olacağız diye hem keyfini bozuyorsun. Hı
hı. Hem sağlığını bozmuş oluyorsun.
Hem sağlığını bozuyorsun.
Evet. Peki bizim medenileşmek derken öykündüğümüz bir kültür mü var? Yüksek yüksek binalar derken. Belki bu yüksek bina kültürünü oluşturan
yok,
insanlar.
Hı. Bu dünyada trend.
Eskiden de böyle miymiş yani?
Yok. Eskiden bu kadar zaten teknolojik olarak bu kadar çok katlılık şey yok. Kültürü yok. Ama zaten dünya nüfusu açısından baktığınızda da böyle çok aşırı şey yapmıyor. Nüfus evet. artmıyor. Çünkü yaş ortalamaları düşük.
Evet.
Savaşlar ve salgınlar da çok etkili. Hı hı. Bu şeyde yani nüfusun büyümemesinde bir sebep. Hı hı. Ancak mesela 2000'lerin başında Almatı'da ki Alat Dağları'nın Alatoğu derler orada. Hemen dibindedir ama bir tarafını dağa yaslamıştır ama aşağısı alabildiğince düzlüktür yani. Dümdüz gider. Orada gördüm. Cidde'de gördüm. Dubai'de gördüm. Moskova. Hı hı. Zaten Sovyet kültüründen gelen böyle bir çok yüksek bina şeyi var. İstanbul, Ankara, Konya. Hatta Konya ilk yapanlardan biridir bu arada. Hı hı. Nedense yani Konya gayet geniş yani.
Evet.
Salabildiğin kadar gitsin.
Evet.
Ama işte bir şey moda.
Moda.
Olarak geliyor. Cam binalar şu an. Mesela cam evet. binalar hem hızlı ısınıyor, hızlı soğuyor. Hı hı. Teknolojik açısından da akıllı bina, yeşil bina diyorlar. Neye söyledikleri onu da çok bilmiyorum. Hı hı. Hasılı tabii işin bir de maneviyat tarafı var.
Ben belki de onu diyecektim. Esas, binalar evet, yükseldikçe.
Çok böyle teknoloji konuştuk evet. da hep bireyin öne çıktı. Yani ben merkezli bir evet. hayata dönüşüyorsunuz.
Kimsenin kimseni tanımadığı. Evet,
çok katlı apartmanlarda ancak apartman kendi katınızdaki çünkü katlarda
evet.
3-4 daire var. Hı-hı. Onlarla tanışıyorsunuz.
Bazıları onlar da bile değiller.
Evet. Böyle apartman toplantısı olursa katılanlar veya işte bir böyle site içi olup sitede bir takım sosyal faaliyetler yapılırsa insanlar birbirlerini tanıyor, kısmen tanıyor. Hı-hı. Onun dışında bireyselci bir hayat var. Bu da bireyselcilik zaten esasında dinin varoluşsal olarak karşı çıktığı bir şey. Cuma namazı.
Evet.
Tamamen bir toplumsal ibadet. İftarlar şimdi Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz.
Evet.
İftarla ilgili şeyler teşvik eden özellikle hadis-i şerifler, hı hı. gelenek hep buradan geliyor. Toplumsal bir birliktelik, sosyal hayat.
Evet.
Zekat.
Tabii o da.
Tamamen bir sosyal ibadet. Al diyor paranı. İhtiyacı olan şunlar, şunlar, şu bir de tekke de söylüyor. 8 yer diyor. Şunları, şunları, şunları götürüver diyor.
Tanıyacaksın kimin olduğunu evet. götürüp vereceksin. Evet.
Ve ondan sen mesulsun. Öyle işte bilmem ne yaz, şuna yolla 20 TL bağışla falan tık tık tık telefona. Şimdi biz de yapıyoruz bazen işte. Evet. Hüday Vakfı yaz şu numaraya şunu yolla.
Daha kolay geliyor.
Kolay geliyor.
Evet.
Esasında vakfada bir yük var. Ama yani sen bu işle yaptın aynı zamanda sosyalleşiyorsun. Dertle derde, insanların dertleri hem dert oluyorsun. Evini ziyaret ediyorsun. Hı hı. Onu dinliyorsun. Geçen bir arkadaşla Boğaz'ı geziyorduk şöyle yürüyüş yapıyorduk. Dedim ki bu Boğaz'da oturan yalılar, villalar hı hı. veya arkadaki Boğaz'a bitişik apartmanlarda oturanları zannetmedim. Hepsi zengin dedim. Bunların bir kısmı dededen veya büyük dedelerinden kalma dedim.
Evet.
Onlar o zaman zenginmiş. Belki şu an burada oturuyor ama ancak geçinebiliyor.
Evet doğru.
Şimdi baksan şu kadarlık milyonluk şeyde oturuyor diyor. Hı hı. Ama onun için yani gerçekten dıştan görüntünün ne olduğu hiç belli olmuyor. Onun için hı hı. ünsiyet, beraberlik oturacaksın, dinleyeceksin, birbirine yardım edeceksin ve oradan bir ortak sevinç çıkacak. Ha bunu kurumsal hale getirirsen işte vakıf oluyor. Vakıf da şehirde kuruluyor. Medeniyet dedik ya.
Tabii.
İşte Hüdayi Hazretleri 400 küsür yıl önce böyle bir ocak kuruyor Üsküdar'da. Hı. Bu ocaktan o tarihten bu tarihe milyonlar istifade ediyor.
Vakıf medeniyeti diyoruz ya. Medenilik Medine'den geliyor, şehircilikten geliyor. Vakıf da medeniyetten gelmiş oluyor. Tabii. Hüdayi Vakfı bir vakıf medeniyetini aslında temsil etmiş oluyor. Evet.
Buna, yani medeniyeti oluşturmada
evet.
Siz şey yapıyorsunuz. Mesela hanlar.
Kervansaraylar.
Kervansaraylar, hanlar. Evet, bunların hanlar. Da mesela kısmı vakıf. Esasında orada da mini bir şehir var.
Tabii.
Onun içerisinde.
Külliye gibi belki.
Külliye yani. Gibi böyle mini bir şehir var. Doktor var. Berber var. Gerçi bazı yerde berber, bazı yerde tabii birbirine karışmış öyle şeyler de var. Baytar var. Hı. Veteriner. Muhafızları var. Asayiş. Tüccarlar var. Gelenlerin ihtiyacını görecek bazı şeyleri alacak, satacak ticaret var. İşte ufak tefek at arabaları, nal vesaire, onların tamirat, tadilat yapacak atölyeleri var. Hı. Yani ne diyorlar? Küçük sanayi. Hani şeylerin olur ya, küçük sanayisi.
Evet, evet.
Onun gibi. Hepsinin içerisinde var. Onlar da bir vakıf işte. Onlar da minik medeniyet. Şehri, şehirli insanların böyle oraya ve bir şehirden bir şehire gidenlerin arada bir nefeslendikleri bir alan. Hı. Mescidi var. Hatta bazen içerisinde tekke bile var.
Yani maneviyat da var.
Tabii.
Aslında maddiyat da var. Evet. Aslında en ideal Medine, en ideal şehir bu oluyor galiba. Maddiyatla maneviyatın iç içe
evet,
olduğu. Evet.
Ve işte oradan şey çıkıyor, kalite çıkıyor.
Kültür, sanat, ondan sonra her türlü edebiyat dediğiniz bütün yaşama dair ne varsa en kalitelisi de o anda çıkıyor diyorsunuz.
Yahudiler de, Musevi toplulukları da, işte bu Babil sürgünü vesaire
evet,
malum
evet.
süreçlerden sonra Orta Doğu coğrafyasından dışarı çıkıyorlar. Gerçi onlar din mensubu mu, etnik köken mensubu, o konular çok karışıktır. Önce mesela bir kırsal hayatları var.
Evet.
Ama kırsal hayatta tutunamadıkları için şehirlere dönüyorlar. Ve onun için dünyada köylü Musevi çok azdır. Yok gibidir yani.
Hmm.
Onun için ilim ve finansta hep onların adı öne çıkar.
Evet.
Şehirde yaşayınca iki şeye haiz oluyorsun. Bir kahramanın yoktur ama zenginin vardır ve ilim adamın vardır.
Evet.
Çünkü şehirde bu ikisi var.
Doğru. Kahramanlık biraz daha işte lirik bir kültür olmuş oluyor. Belki mücadeleyi seven, evet. ondan sonra birazcık daha ne diyeyim şehirden uzak kültürlerin yapmış olduğu, ihtiyaç duyduğu bir şey. Hatta liderlik de öyle mesela. Evet. Diyelim ki illa bir liderimiz olsun anlayışı birazcık daha mücadeleyi seven toplumlarla belki ortaya çıkmış.
Mesela Osmanlı, belki vaktimiz sonuna geldik ama mesela Osmanlı bizim medeniyet dediğimiz, Osmanlı medeniyeti dediğimiz o yapıyı oluştururken de buna medeniyet değil diyenler de var da bir medeniyet Osmanlı, onu da konuşuruz inşallah hı hı. programımızda. Kendi adamını yetiştirmek için sarayın içerisindeki mektepleri kullanıyor.
Enderun
vesaire benzer birkaç yapı daha var. Yeniçeri Ocağı. Yeniçeri Ocağı niye İstanbul'da?
Evet.
Çünkü Yeniçeriler devletin çocuğudur. Geliyor burada. Önce Anadolu'ya gidiyor. Yani hı hı. devşirme topladıkları Anadolu'ya gidiyor. Bir eğitimden tamam. geçiyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyor. Şehir ve savaş eğitimi, mücadele eğitimi alıyor. Devlet yönetmekten dahil buna.
Kurumsallaşıyor bir anlamda.
Kurumsallaşıyor.
Ondan sonra da
evet.
mücadele. Peki vaktimizin sonuna geldik Eyvallah. Aslında. Daha belki uzun uzun konuşulacak alanlar bunlar. Ama ilerleyen programlarda bunlara değinmiş oluruz inşallah. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza
sağlık. Sağ olun, var olun. Her hele son günlerde şu depremin yakıp yıktığı işte şehirler diyoruz belki. Bu şehirlerin yeniden yapılaşması var, yapılanması var. Bunlara bir nebze olsun insanlar bunu dikkat ederlerse belki daha abad olmuş şehirlere doğru gidebileceğiz.
İşte ya sünnetullah.
Sünnetullah'a uymak
yani
evet.
Yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara riayet
evet.
ederse insanoğlu hı hı. daha rahat ediyor.
Eyvallah.
Hani Rum suresi 41'di herhalde. Zahar el fesade fil ardı diye başlayan yani denizde ve karada hı hı. bozulma, ifsat insanların elinden arttı.
Hı hı.
Ve bunun fark edesiniz diye bir kısmını size tattırırım diyor Cenab-ı Hak. Evet. Demek ki yani kuralı bozuyorsun. Kuralı bozunca da başına gelenlerden ahva ediyoruz hepimiz.
Evet. Daha fazla ah etmemek için aslında bu sünnetullah'a uyalım. Yaygın bir şehirleşme kültürünü belki yeniden hayata geçirelim
evet.
diye umut ediyoruz. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık.
Sağ olun. Abi.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.